Ayrım 72.
Frank ilk önce Scarlett'in yalnızca kendisine şaka yaptığını sanmıştı. Ama sonradan işin ciddi olduğunu anladı ve nihayet Scarlett bıçkı atölyesinin başına geçti. Sabahları herkesten önce uyanıyor ve arabasıyla Peachtree sokağındaki atölyeye kadar gidiyor, akşamları da Frank'ten daha geç eve dönüyordu. Scarlett bu birkaç millik yolu her gün Peter'ın eşliğinde gidip geliyordu. Zorba ruhlu zenci onu korumakla görevliydi. Ama Peter bu görevi yapmaktan hoşlanmıyordu. Çünkü ormanlar serbest bırakılmış zencilerle doluydu. Mağazasındaki işleri yüzünden Frank onunla birlikte gidemiyordu. Artık atölyede bulunmasına gerek kalmadığını söylediği zaman da Scarlett onu, "Eğer işleri kontrol etmezsem bu açık göz Johnson bana kazık atar. Tahtaları gizlice satıp parayı cebine indirir. Namuslu bir adam bulursam onu işin başına geçireceğim. Böylece oraya her gün gitmem gerekmeyecek ve benim de kentte odun satma imkanım olacak," diyerek avuturdu. Kentte odun satmak, bu kepazeliğin son perdesiydi artık. Scarlett sabahtan akşama kadar odun satacaktı. Frank bunu düşündükçe çılgına döner, zavallı adam utancından mağazasına kapanırdı. Atlantalılar da Scarlett hakkında dedikodu yapmaya başlamışlardı. Ona kızdıkları gibi Scarlett'i serbest bırakan Frank'e de ateş püskürüyorlardı. Tezgahın öteki ucundan müşterileri ona yüksek sesle, "Dostum biraz önce Mrs. Kennedy'yi falancanın evinden çıkarken gördüm," dedikleri zaman zavallı adam kıpkırmızı kesilirdi. Artık karşılaştığı herkes ona karısının yaptıkları hakkında haber veriyordu. Şimdi halkın ağzında yapımı süren otelin önünde geçen bir olay sakız olmuştu. Tommy Welburn bir başka tahta üreticisine sipariş verdiği sırada bir rastlantı sonucu Scarlett arabasıyla oradan geçiyormuş. Onları görür görmez arabasından inip yanlarına gitmiş. Tommy'ye aldatıldığını söylemiş ve kendi tahtalarının daha kaliteli ve daha ucuz olduğunu anlatmış. İşçilerin arasında kendi atölyesinde üretilen malların reklamını yaptığı yetmiyormuş gibi bir de çevresine toplanan halkın yanında ticaretle ilgili bilgilerini sayıp dökmüş. Tommy ikna olduktan sonra Scarlett'e sipariş vermiş. Bir kadına yakışmayacak bu hareket bununla da kalmamış. Siparişleri aldıktan sonra hemen oradan uzaklaşması gerekirken Scarlett inşaatta çalışan ve kötü bir şöhreti olan Johnny Gallagher adındaki bir İrlandalı ustabaşı ile çene çalmaya başlamış. Kent günlerce bu olayla çalkalanmış ve çeşitli yorumlar yapılmış. Bütün bu dedikodulara tuz biber eken bir şey daha vardı. Scarlett bıçkı atölyesinden kazandığı bütün parayı tarlaya gönderiyordu. Will Benton'a yolladığı mektuplarda da bu paraların nereye harcandığını bildiriyordu. O günlerde Scarlett'in kafasında bir sürü proje vardı ve hepsi de birbirinden cüretkardı. Yankiler tarafından yakılan deponun yerinde bir bar yaptıracağından söz ediliyordu. Her şeye boyun eğen ve her şeye katlanan Frank, karısının bu düşüncesi karşısında patladı. Bir bar açmak, bir genel ev işletmekten farksızdı. Ama Frank ona bu hareketinin doğru olmadığını anlatmakta zorluk çekiyordu. Scarlett kocasının dayatması karşısında düşüncesini şöyle savunuyordu. Bar sahipleri en namuslu kiracılardır. Bunu Henry amcadan öğrendim. Henry amca, onlar kiralarını hiç aksatmadan düzenli olarak verirler derdi. Beni dinle Frank, bir de şu sorun var. Barı inşa ederken elimde kalan en kötü malzemeyi kullanacağım. Çünkü bunları hiç kimse almak istemiyor. Bardan alacağım kirayla da ileride başka bıçkı atölyeleri satın alabiliriz. Frank dehşet içinde kaldı. Şekerim bu kadar bıçkı atölyesini ne yapacaksın diye bağırdı. Eğer siz biraz akıllı olsaydınız elinizdekini satmaya çalışırdınız. Çünkü bu iş sizi harap ediyor. Serbest bırakılan zencilerden randımanlı iş alana kadar da canınız çıkıyor. Scarlett kocasının bıçkı atölyesinin satılmasını isteyen sözlerine değinmeden zencilerle ilgili olarak konuşmaya başladı. Zenciler Allah'ın belası insanlar. Onlara güvenilmiyor. Mr. Johnson sabahları adamlarının tamam olup olmadıkları kaygısıyla uyandığını söylüyor. Bir iki gün çalışıp kazandıkları para bitene kadar yan gelip yatıyorlar. Onları serbest bırakmakla ülkeye en büyük kötülüğü yaptılar. Mendeburlar bacak bacak üstüne atıp ellerini göğüslerine kavuşturuyorlar, sonra da bir iş yapmıyorlar. Bizde çalışanlar da o kadar tembel ki, onları yola getirmek için pataklayacak olsam, hemen serbest bırakılanlar bürosu bir aç kurt gibi üzerimize saldırıyor. Şekerim, Mr. Johnson'ın bu adamları dövmesine izin vermeyin. Hiç izin verir miyim? Eğer öyle bir şey olsa Mr. Johnson ile beni hemen içeri atarlar. Babanızın hayatı süresince bir zenciyi dövdüğünü sanmıyorum. Hayır, birini dövmüştü. Bir sürek avından döndükten sonra atının ayağına pansuman yapmayan bir zenciyi pataklamıştı. Ama Frank, şunu bilmelisin ki eski günler çok geride kaldı ve her şey değişti. Arada bir bu mendeburları okşamak gerek. Frank'i hayrete düşüren yalnızca karısının tasarıları değildi. Evlendikleri günden beri Scarlett'te ortaya çıkan değişiklik de onu şaşkına çeviriyordu. Ona ilanı aşk ettiği sıralarda hayatında onun kadar güzel, heyecanlı, cahil ve utangaç bir kadın görmemişti. Şimdi ondaki kadınlara özgü ruh güzelliği kaybolmuş ve o bir erkek ruhu taşımaya başlamıştı. Al yanaklarına, gamzelerine ve ince vücuduna rağmen o bir erkek gibi hareket ediyordu. Scarlett önemli bir sorun hakkında karar vereceği zaman onun sesi tok ve sert bir biçim alırdı. O istediğini biliyor ve amacına ulaşmak için de bir erkek gibi sorunları çözüyordu. Frank yaşamı boyunca onun gibi kararından dönmeyen, düşündüğünü uygulatan, her istediği olsun diye direten, çevresindekileri kendi kafasına göre yöneten çok kadına rastlamıştı. Zaten güneyli kadınların çoğu hemen hemen Scarlett gibiydi. Örneğin Mrs. Merriweather'ın zorbalığına hiçbir kadın erişemezdi. Yine beyaz saçlı ve tatlı sesli Mrs. Elsing kadar hiç kimse kurnaz ve sinsi olamazdı. Bütün bu kadınlar kocaları tarafından yönetildiklerini ve dizginlerin kocalarının elinde olduğunu söylerler ve çevrelerine hiçbir şey belli etmezlerdi. Ama Scarlett hiçbir erkek tarafından yönetilmek istemediği gibi bu tutumunun herkesçe bilinmesinden de çekinmiyordu. Bu yüzden kentin erkekleri Frank ile alay ediyorlardı. Bir de Red Butler sorunu vardı. Onun Miss Pettipet'i ziyarete gelişleri hakaretlerin en büyüğü idi. Frank ona karşı daima soğuk davranırdı. Hatta savaştan önce onunla beraber iş yaparken onu 12 meşelere getirdiği ve arkadaşlarıyla tanıştırdığı güne lanet ederdi. Abluka sırasında da vurgunculuk yapmasından nefret duyuyor ve herkes gibi savaşa gitmesine kızıyordu. Red'in konfedere ordusuna katılıp savaştığını yalnız Scarlett biliyordu. Çünkü Red bu işi bir rezalet olarak niteliyor ve bu nedenle kimsenin bilmesini istemiyordu. Bunu kimseye söylememesi için Scarlett'e rica etmişti. Frank ona Amiral Bullock ve bazı kişiler gibi konfederenin altınlarını iç ettiği için de kızıyordu. Üstelik Red ve ötekiler ortalıkta birer namus anıtı gibi dolaşıyorlardı. Ama Red, Frank'in kendisine kızmasına aldırmadığı gibi böyle önemsiz bir nedenle Miss Pettipet'e yaptığı ziyaretleri de azaltmıyordu. Frank, Red'i oraya Tombul Pity halanın çekmediğini hoş olmayan bir biçimde hissettiriyordu. Küçük Wade öteki kişilerden korktuğu halde onu seviyordu. Hatta Frank'in bu güçlü rakibine Tonton Red diye sesleniyordu. Frank savaş sırasında onun Scarlett'e kur yaptığını ve bunun dillerde dolaştığını unutmuyordu. Scarlett şimdi evli olduğu için halk neler diyecekti? Gerçi genç kadının bıçka atölyesini işletmesiyle ilgili olarak arkadaşları Frank'in yüzüne karşı alay dolu sözler söylemelerine rağmen Scarlett'in bu yeni durumu hakkında bir şey söylemeye cesaret edemiyorlardı. Zavallı Frank, karısının ve kendisinin toplantılara, yemek davetlerine artık pek ender çağrıldıklarını fark ediyordu. Bu arada evlerine yapılan eş dost ziyaretlerinin de seyrekleştiğini görüyordu. Scarlett komşularının birçoğuna soğuk davranıyordu. Hoşlandığı komşularına ayıracağı zamanı ise çok az oluyordu. İşten başını kaldırıp komşu ziyaretine gidemiyor ve bu durumdan da pek sıkılmıyordu. Frank ise çok üzülüyordu. Frank daima şu soruyu toplumsal ilişkilerine ve davranışlarına rehber edinmişti. Komşular ne düşünür acaba? Oysa zavallı adam karısının bu adetlerine, alışkanlıklarına sürekli indirdiği darbeler yüzünden toplumdan dışlanmış gibiydi. Herkesin Scarlett'i ayıpladığını ve onun yoldan çıkmasına engel olamadığı için kendisiyle alay edildiğini hissediyordu. Scarlett öyle başına buyruk işler yapıyordu ki bir koca bu kadar hoşgörülü olmamalıydı. Ama Frank ona bu tür davranışlarına son vermesini söylediği zaman artık evde korkunç fırtınalar esmeye başlamıştı. Hazreti İsa'dan mı, Hazreti Meryem'den mi, yoksa bir azizden mi yardım dileyeceğini şaşıran Frank, "Hay Allah cezasını kaldırsın, tanıdığım kadınların hepsinden daha çabuk öfkeleniyor ve bu öfkeli hali öteki kadınlarınkinden daha uzun sürüyor" diye devamlı söyleniyordu. Her şeyin umut edilenden de iyi gittiği günlerde, evde şarkılar mırıldanan bu şefkat dolu kadının birdenbire değişip başka bir kişiliğe bürünmesine hayret etmemek elde değildi. Şimdi fırtınanın kopması için Frank'in "Şekerim, ben senin yerinde olsam" demesi bile yeterliydi. Scarlett'te bir vahşi kedi öfkesi vardı. Eğer bir şeye kızacak olursa siyah kaşlarının ortaları kalkar, uçları da birbirine yaklaşırdı. İşte o zaman Frank korkusundan tir tir titrerdi ve bu öfkeli anında söylediklerinden de pek kaygılanmazdı artık. Bu durumlarda evin içinde bir dehşet havası eserdi. Frank erkenden mağazaya gider, akşamları da geç gelirdi. Pitipet de av köpeğinden kaçan bir tavşan gibi odasına çekilirdi. Wade ile Peter arabalığa giderler, Cookie de mutfaktan çıkmaz ve her zaman yüksek sesle okuduğu dualarını bu kez aynı tonda okumaya cesaret edemezdi. Scarlett'in öfkelerini göğüsleyebilen yalnız Dada olurdu. Çünkü o yıllardan beri Gerald O'Hara'nın bomba gibi patlayan öfkelerine alışmıştı. Scarlett'in kötü niyetli hareket ettiği söylenemezdi. Çünkü o kendi düşünüşüne göre Frank'i elinden geldiği kadar mutlu etmeye çalışıyordu. Üstelik onu seviyordu. Tara'yı kurtardığından dolayı ona minnet duyuyordu. Ama Frank onu çileden çıkaracak şeyler yapıyordu. Alay konusu olan bir adama karşı saygı duymasına imkan yoktu. Ayrıca işler biraz bozuk gittiği zaman onun takındığı utangaç ve çekingen haline de çok kızıyordu. Eğer Frank işten anlasaydı ve onun yaptıklarına engel olmasaydı, Scarlett birçok para sorununu çözümlediğine göre bazı kusurlara göz yumar ve böylece mutlu bir hayat sürebilirlerdi. Scarlett'in tahmin ettiği gibi oldu ve Frank alacaklarını toplamaktan kaçındı. Onu ne kadar zorladıysa da o tanıdıklarından borçlarını ödemelerini istememekte dayattı. Frank'in bu inatçı tutumu da Scarlett'e kendisi para kazanmaya girişmediği takdirde Kennedy ailesinin sonsuza kadar darlık içinde yaşayacağını gösterdi. Scarlett, Frank'in kötü yönettiği mağazası yüzünden kısa bir süre sonra sürüneceğini de anladı. O, ailenin geleceğinin güvenliği açısından paranın ne kadar önemli olduğunu bilmiyordu. Ayrıca toplumsal çalkantıların sürdüğü sıralarda çok para kazanmak gerektiğinin ve zamanla ortaya çıkan yeni aletlere ancak parayla sahip olunabileceğinin de farkında değildi. Savaştan önce hayat çok kolaydı ve o zamanlar Frank başarılı bir iş adamı sayılabilirdi. Ama şimdi o hem ihtiyarlamış hem de hala eskimiş yöntemlerin uygulanmasında ısrar ediyordu. Oysa eski zamanlar tarih olmuştu artık. Frank ortalığın karışık, ekonomik düzenin bozuk olduğu zamanda gerekli olan kişisel girişimden yoksundu. Madem Scarlett'te bu nitelik ve beceri vardı, Frank'in hoşuna gitmese de ondan yararlanmalıydı. Çünkü evin bugün ve gelecek için paraya ihtiyacı vardı. İşte Scarlett de yorgunluklara katlanarak bu parayı kazanıyordu. Bu durumda kocasının çok iyi sonuçlar alınan işlere engel olmaya hakkı yoktu. Scarlett'in pek fazla deneyimi yoktu. Bir bıçkı atölyesini yönetmek de kolay bir iş sayılmazdı. Üstelik yeni atölyeler ortaya çıkıyor, rekabet de kızışıyordu. Bu nedenle evine döndüğü zaman çoğunlukla kafası yorgun ve neşesiz oluyordu. Bu durumda Frank ona, "Şekerim, ben bunu yapmam" ya da "ben olsam böyle yapardım" dediği zaman kadıncağız öfkesini yatıştırmaya çalışır ama çoğunlukla bir bomba gibi patlardı. Kocasının ona sitem edecek kadar yeteneği ve dar görüşlerinin çerçevesini kıracak kadar gücü yoktu. Şikayet ettiği konular da modası geçmiş çok aptalca şeylerdi. Bu çağda eski dönemlerin bir kadını gibi hareket etmemesinde ne gibi bir sakınca olabilirdi? Üstelik sürekli eleştirilen bu bıçkı atölyesi kendisinin, ailesinin, Frank'in ihtiyacı olan parayı sağlıyordu. Frank'in dinlenmeye ve sessiz bir hayata ihtiyacı vardı. İnanarak ve isteyerek katıldığı savaş, onun sağlığını ve servetini tüketmiş, onun zamanından önce ihtiyarlamasına neden olmuştu. Bu yitirdiklerine hiç üzülmüyordu. Onun hayattan beklediği huzur, çevresinde şefkat dolu sevimli yüzler görmek ve arkadaşlarının takdirine sahip olmaktı. Nihayet Frank aile huzurunun paraya dayandığını, bunun sağlanması için de Scarlett'i serbest bırakmanın gerektiğini kabul etti. Kendisi de çok yorgun olduğu için huzurunu karısının saptadığı koşullara uyarak sağladı. Bazı akşam soğukta evine döndüğü zaman Scarlett'in güler yüzle kendisine kapıyı açtığını, burnunun ucunu ya da kulağının memesini öptüğünü, arada bir yataklarında uyumadan önce karısının başını göğsüne yasladığını gördüğü zaman bu huzurun kendisine pek pahalıya mal olmadığını düşünürdü. Ne var ki bu huzur bir göz boyamadan, bir gösterişten ileriye gitmiyordu. Çünkü Frank huzuru evlenmekle satın almış ama yaptığı satın alma pazarlığında aldatılmıştı. Frank bazen bir hanım bir erkek gibi vaktini boş şeylerle geçireceği yerde evi ve ailesiyle ilgilenmesi gerekir. Ah bir çocuğumuz olsaydı diye düşünürdü. Bu düşünce karşısında gülümser ve çoğunlukla bir çocuk hayal ederdi. Scarlett ise bunu kesinlikle reddetmişti. Ama çocuklar davet edilmeyi beklemezlerdi ki. Frank birçok kadının çocuk yapmak istemediğini biliyordu. Ama yalnızca korkunun sonucu olan bu isteğin sağlam hiçbir yanı yoktu. O karısı bir bebek doğurursa onu sever ve öteki kadınlar gibi evde kalarak çocuğu ile ilgilenir diye düşünürdü. İşte o zaman da bıçkı atölyesini satacak ve böylece bütün üzüntüleri yok olacaktı. Bütün kadınların mutlu olabilmeleri için bir çocuğa ihtiyaçları vardı. Scarlett'in de mutlu olmadığını anlamayacak kadar kör değildi. Bazı geceler uyandığı zaman yastıklarda boğulmaya çalışılan hıçkırık sesleri işitirdi. Frank, "Şekerim ne var, ne oldu?" diye sorar. Scarlett de onu iterek öfkeli bir sesle hep aynı cevabı verirdi. "Ah, beni rahat bırak." Evet, bir çocuğu olursa Scarlett mutlu olabilecek ve bir takım şeyleri düşünmekten, kendisine dert etmekten kurtulacaktı. Bazen de Frank içini çeker ve ateş renginde bir masal kuşu tuttuğunu düşünürdü. Oysa onu basit bir çalı kuşu belki de daha çok mutlu edebilirdi. 7. Fırtına, yağmur ve karanlığın birbiriyle kıyasıya yarıştıkları bir Nisan gecesi. Bu yarışta hangisinin üstün durumda olduğu ya da hangisinin üstün geleceği belli değil. Ama korkunç fırtınaya, yağmur ve karanlık engeline rağmen üstün gelen Tony Fontaine idi. Ağzı köpükler içinde kalan bir kır atın sırtında kendi de bitkin bir halde Jonesboro'dan 4 nala gelmişti. Kapıyı hızlı hızlı çaldığı sırada Frank ile Scarlett derin bir uykuda idiler. Uyandıkları zaman her ikisi de çılgına döndü. Bu korkunç fırtınada ve yağmurda gece yarısı gelen kimdi? İşte o an Scarlett son 4 ay içinde işittiği Will'in "Düşmanlarımız yine saldırıya geçiyor" diye bildirdiği haberi, Ashley'nin söylediği Tara'nın meyve bahçesinde rüzgarın neden olduğu, şimdi hepimizi bekleyen durum savaştan da feci, zindandan da, hatta ölümden de diyerek tanımladığı haberleri anımsadı. Ama Tony'nin gelişi onun için çok daha korkunç oldu. Her yer zifiri karanlıktı. Yağmur sağanak halinde yağıyor, fırtına dalları kırıyor, ağaçları deviriyor, çatıları uçuruyordu. Tony kapının açılmasını beklerken kısa bir süre sonra sonsuza kadar karanlıkların içinde kalacağını belki de bilmiyordu. Ama bu çok kısa süreye rağmen zavallı Tony, dehşet dolu bir olayın üzerindeki sır perdesini kaldıracak zamanı bulabildi. Scarlett heyecanla geceliğini omuzlarına atarak pencereden baktı. Tony, Frank'in elindeki mumu söndürmüştü ama o perişan haldeki yüzü tanıdı. Genç kadın merdivenden inerken Tony'nin kocasının kulağına bir şeyler fısıldadığını duymuştu. "Beni arıyorlar, ben Texas'a kaçıyorum. Atım neredeyse çatlayıp ölecek. Çok açım. Ashley bana sizin, lütfen mum yakmayın. Zenciler de uyanmamalı. Başınıza benim yüzümden bir felaket gelmesini istemem." Mutfağın bütün panjurları akşamdan kapatılmıştı zaten. Storları da aşağıya kadar indirildi. Pencereler son kez kontrol edildikten sonra Tony mum yakılmasına razı oldu ve Frank ile sinirli bir biçimde ve kesik cümlelerle konuşmaya başladı. Scarlett de ona yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Paltosuzdu. Başında şapkası da yoktu. İliklerine kadar ıslanmıştı. Siyah saçları dar alnına yapışmıştı. Yüzüne sular iniyordu. Delikanlının hayatta olduğunu gösteren tek şey gözleriydi. Fontaine'lerin oğullarına özgü gözlerinde umut ve neşe ışığı parıldıyordu. Bu hali insanın vücudundan soğuk terlerin dökülmesine neden oluyordu. Scarlett'in getirdiği viskiyi seyrek yudumlarla içti. Sonra yeniden doldurması için bardağı Scarlett'e uzattı. Tony yeniden konuşurken Scarlett Pity halanın odasında derin uykuda olduğuna sevindi. Çünkü onun böyle apansız gelişi karşısında bayılıverirdi kadıncağız. Bir pis yankı eksildi hiç olmazsa. Doğrusu yaşantımın son bölümü cehennemden farksızdı. Şimdi de öyle ya. Eğer hemen kaçmazsam adi herifler beni gebertmekte bir an gecikmezler. O köpek ölümü hak etmişti. Şimdi bir an önce Teksas'a kaçmalıyım. Kendimi bu köpeklere unutturmam gerek. Eşli de benimle birlikte Jonesboro'daydı. Size uğramamı o söyledi. Frank bana bir at ile biraz para gerekiyor. Benim attan hayır yok. Bütün yolu dört nala koştu hayvancağız. Bir aptal gibi de evden şapkasız, paltosuz çıktım. Yanıma da para alamadım. Hoş, evdeki hangi parayı alacaktım ya? Sinirli sinirli güldü. Scarlett'in getirdiği viskiyi bu kez birkaç yudumda bitirdi. Sonra önüne konan havuç ezmesiyle mamaligayı, kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği. Aç kurt gibi yedi. Frank, Tony'nin içinde bulunduğu tehlikeli durumu kavramıştı. Sakin bir sesle, ''Benim atımı al.'' dedi. ''Yanımda ancak 10 dolar kadar para var. Eğer yarın sabaha kadar bekleyebilsen...'' Tony heyecanlandı. ''Değil sabahı beklemek, burada bir saat bile oyalanmam mümkün olamaz. Herifler peşime düşmüşlerdir bile. Eşli beni ensemden yakalayıp uyarmamış olsaydı, çoktan beni ipe çekmişlerdi. Eşli çok mert ve cesur bir adammış doğrusu.'' Scarlett, Tony'nin sözlerini duyunca bayılmasına ramak kaldı. Demek eşli de bu korkunç ve karmaşık olaya katılmıştı. Elini boğazına götürerek, ''Acaba Yankiler eşliyi yakalamışlar mıdır?'' diye düşündü. ''Peki ama neden Frank Tony'den yeterli açıklama yapmasını istemiyor? Neden olayı bu kadar soğukkanlılıkla karşılıyor?'' Scarlett sabırsızlanarak, ''Ne dedin? Kim, kim?'' diye kekeledi. ''Babanızın eski kahyası canım, şu alçak Jones Wilkerson. Sakın siz onu... Öldü mü o?'' Tony boğuk bir sesle, ''Aman Scarlett, siz ne diyorsunuz? Böyle lanet bir adamın hesabını görmeye aklıma koyduktan sonra onu bıçağımın sapıyla okşayacak değildim ya, kuşkunuz olmasın, didik didik ettim herifi.'' dedi. Frank, ''Ellerinize sağlık, ben de zaten bu herifi hiç sevmezdim.'' Scarlett bu sözleri söyleyen Frank'e hayret dolu gözlerle baktı. Bu gibi durumlarda dudaklarını ısıran, buluttan nem kapan, sinirli hırçın kocasını tanıyamadı. Onda şimdi kararlı bir hal ve tam bir erkek olgunluğu vardı. Tony de bir erkekti. Bu nedenle böyle korkunç bir olayın ayrıntılarını öğrenmek istemek bir kadına düşmezdi. Scarlett'in bu noktada merak ettiği bir tek ayrıntı vardı. O da Ashley'ydi. Peki, Ashley... ''Sakın,